Ayrım 51.
14-12,55'e kadar. Buharlı saban mülkiyeti. 4-4,50. 6-5. 8-5,85. 11-7,30. 14-8,85'ten. Buharlı saban mülkiyeti. 4-6. 6-6,70. 8-7,60. 11-9,15. 14-10,70'e kadar. Elektrikli saban beygir gücü. 40. 4-2,70. 6-3,55. 8-4,60. 11-6,25. 14-7,95. Elektrikli saban beygir gücü 60. 4-2,65. 6-3,40. 8-4,30. 11-5,70. 14-7,10. Elektrikli saban beygir gücü 80. 4-2,50. 6-3,15. 8-3,90. 11-5,20. 14-6,50. Elektrik enerjisinin kolay götürülmesi ve dağıtılması, kullanımının ve elektrikli makinelerin bakımının son derece basitliği, geniş yüzeyli tarım için çarpıcı avantajlar sunar. Enerji tedariği için ince bir tel yeterlidir ve elektrikli makinelerin kullanımının ön koşulu bir şehirler arası elektrik santrali ağı, planlı bir elektrik ağı olduğu için böylece tarımda elektrikli işletme, elektrokültürle bitkilerin gelişiminin elektrikle doğrudan etkilenmesiyle kolayca bağlantılandırılabilir. Son yıllarda bitki fizyologları ve onların yanı sıra pratizyen ziraat mühendisleri, elektriğin en önemli kültür bitkileri, özellikle tahıl çeşitlerimizin gelişimi ve üretimi üzerinde etkisini incelemeye gayretle çalışıyorlardı. Bu görev 1906 yılında ölen Profesör K.S. Lemström tarafından çözülmüştür. Büyük kültür toprağı yüzeylerine bir tel ağı gerdi. Bunu çoğu örnekte enfluenz makineleriyle pozitif yüklüyordu. Negatif uç ise yerde yatıyor ve tüm vejetasyon süreci boyunca ya da bir bölümünde böyle bir deney alanına etkide bulunan güçlü bir elektrik akımı bırakıyordu. Bu arada hemen yanındaki bir kontrol alanı etkilenmeksizin kalıyordu. Deneyler çeşitli enlemlerde gerçekleştirildi ve doğru uygulandığında hepsi bir yandan ürünün çoğalması. Bu %30 ile 100 arasında oynuyordu. İkincisi olgunlaşma süresinin kısalması ve nihayet kalitenin önemli ölçüde düzelmesi sonucunu verdi. Ancak bu yöntemde bir İngiliz çiftçisi olan Newman'ın ortadan kaldırmayı bildiği bir dizi pratik tereddüt geçerliydi. Newman, ünlü İngiliz fizikçisi Oliver Lodge'un Lemström yöntemiyle ilgilenmesini sağlamayı başardı. Şimdiye kadar kullanılan influenz makinesinin yerine kendi yaptığı, kesintide cereyanı sürekli cereyana dönüştüren civalı tertibatını koyan Lodge'un son raporuna göre bu deneyler 1906'dan 1908'e dek birbirini izleyen yıllarda etki altında tutulan 10 hektarlık bir alana yayılmış tel ağının ürün üzerinde olumlu etkisini kesintiye uğratmaksızın yerden 5 metre yükseklikte olabileceği kanıtlanmıştı. Bu yüklü hasat arabalarının altından rahatça geçebileceği ve genelde patates, pancar gibi ürünlerin rahatça işlenmesine izin veren bir yüksekliktir. Oysa Lemström'e göre tel ağı etki altına alınmak istenen bitkiden 40 santimden fazla uzak olmamalıydı. Çeşitli değirmenciler kıyaslamalı pişirme deneyleri yaptılar ve elektrikli buğdayın elektriksiz buğdaydan çok daha iyi un verdiğini buldular. Böylece yeni işlem tarımın ve bahçeciliğin pratiğine uygulanmak için olgundur. Fowler'ın 2 kampont lokomotifli buharlı pulluğunun yararlı kullanımı için 5000 hektarlık yani çoğu köylü ortaklığının sahip olduğundan daha fazla bir yüzeye ihtiyaç duyulur. Örneğin 1895 yılında mevcut olan kültür toprağı çeşitli makinelerin ve diğer avantajların kullanımıyla işlenmiş olsa 1600 marklık bir tasarruf sağlanmış olacağı hesap ediliyor. Ruland'a göre yalnızca tahıl hastalıklarına karşı başarılı bir mücadele, Almanya'nın şimdiki tahıl ithalatına gereksiz kılmaya yetecektir. Worms'taki Dr. Sonnenberg'in Çayır ve Tarla Bitkilerimiz adlı broşüründe, Bavyera'da yapılan resmi bir ankete göre tarlanın yabani otla sarılması nedeniyle Bavyera'da tarımın yılda %30'luk ürün kaybı olduğu bildiriliyor. Biri yabani otlarla sarılmış, diğerinde yabani ot olmayan her biri 4 metrekarelik iki alanda Nowatzki şu sonuçları elde etti. Yabani otlu yüzeyde sap 216, tane 180, saman ürünü 239 gram. Yabani otsuz yüzeyde sap 423, tane 528, saman ürünü 1077 gram. Breslau Üniversitesi Tarım Enstitüsü'nde profesör olan Dr. V. Rümker, tarım istatistiği temelinde titiz bir toprak besleme uygulamasının tüm Almanya'da neredeyse hiç olmadığını açıklıyor. Tohumun ekilmesi ve toprağın işlenmesi çoğunlukla salt şematik, düşüncesizce ve öylesine eksik ve uygunsuz aletlerle gerçekleşir ki, çaba ve çalışmanın ürünü zorunlu olarak küçük kalır. Kolay olan rasyonel tohum ayıklama işi bile Alman çiftçileri tarafından yapılmaz. Profesör V. Rümker, aşağıdaki tabloda tohumun ayıklanmasıyla hektar başına ürünün nasıl artırılabileceğini gösteriyor. Buğdayda toplam ürün hektar başına ayıklanmamış kilogramla 8000, hektar başına ayıklanmış kilogramla 10.800, ayıklanmış tohumun fazla ürünü kilogramla artı 2.800. Buğdayda tane hektar başına ayıklanmamış kilogramla 1668, hektar başına ayıklanmış kilogramla 2885, ayıklanmış tohumun fazla ürünü kilogramla artı 1217. Buğdayda saman ve süprüntü hektar başına ayıklanmamış kilogramla 6332, hektar başına ayıklanmış kilogramla 7915, ayıklanmış tohumun fazla ürünü kilogramla artı 1583. Buğdayda ürünün hektolitre ağırlığı hektar başına ayıklanmamış kilogramla 77,2, hektar başına ayıklanmış kilogramla 78,7, ayıklanmış tohumun fazla ürünü kilogramla artı 1,5. Yani ayıklamanın sağladığı fazla ürün tabloya göre hektar başına 1200 kilogram tahıl tutuyor. Bu çift sentner başına 15 marktan hesaplandığında 180 marklık bir para değerini temsil eder. Ayıklama masrafları hektar başına en fazla 4,40 mark olarak hesaplanırsa, saman ve süprüntüden sağlanan fazla ürün göz önüne alınmaksızın, yalnızca tahılın değerlendirilmesinden hektar başına 175,60 mark net gelir kalır. Rümker ayrıca bir dizi tarımsal deneme sonuçlarından her arazi için en verimli türün seçimiyle ortalama olarak daha fazla ürün alınabileceğini ve net gelirin daha iyileşebileceğini ortaya çıkardı. Türlere göre rakamlar şöyledir. Çavdar 300-700 kilogram tahıl ya da pro hektar 42-98 mark. Buğday 300-800 kilogram tahıl ya da pro hektar 45-120 mark. Arpa 200-700 kilogram tahıl ya da pro hektar 34-119 mark. Yulaf 200-1200 kilogram tahıl ya da pro hektar 26-156 mark. Tohumun ayıklanmasıyla sağlanan fazla ürünle buğday türünün doğru seçimiyle sağlananı birlikte ele aldığımızda yalnızca buğday üretiminde ürün 1500-2000 arası kilogram ya da hektar başına 220-295 mark artırılabilir. Alman Tarımının Geleceği adlı bir yazıda yeterli ve yerinde gübreleme ile, mineral gübrenin kullanımı ile süperfosfat ve tomaz cürfu, kainit ve fosfor asidi, toprak daha verimli hale getirildiğinde tüm tarımsal ürünler için nasıl fazla ürünler elde edilebileceği kanıtlanıyor. Bundan sonra Almanya'nın buğday toprağından pekala hektar başına 36 çift zentner, çavdar toprağından 24 çift zentner elde edilebilir. Şimdiki çavdar toprağının önemli bir bölümü de daha iyi gübreleme ve işleme ile buğday üretimi için kullanılabilirdi. Öyle ki tarım tarlasından ekmek tahılı ortalama ürünü 5'te 2 buğday, 5'te 3 çavdar. Hektar başına 26 çift sentnere çıkabilirdi. Tohumluk ve düşük değerli tahıl ayrıldıktan sonra geriye halkın beslenmesi için 26 çift sentner kalırdı. Şu anda ekmek tahılı için ekilen 7,9 milyon hektar, 1,5 milyon hektar otlak, işlenmemiş ve kıraç toprakla, fundalık ve bataklık, artırılarak hektar başına 26 çift sentner, ortalama ürün ve 9,4 milyon hektarlık ekim alanıyla 251,92 milyon çift sentnerlik ekmek tahılı üretimi artışına ulaşılabilir. Kişi başına 175 kilogram yıllık tüketimde 144 milyon insan için ekmek tahılı sağlanabilirdi. 1900 yılındaki sayımda Almanya'nın nüfusu tam 56 milyon 345 bindi. Yani daha tekniğin ve bilimin o zamanki durumuyla toprağı nüfusun 2,5 katına ekmek tahılı sağlayabilecek durumdaydı. Parçalanmış özel mülkiyetin mevcut olduğu ekonomi biçiminde Almanya, ekmek tahılı gereksiniminin ortalama 9'da birini yurt dışından ithal etmek zorundadır. Mevcut ekonomi biçimi altında yalnızca yaklaşık miktarda ürün üretebilecek olsa, bu gıda maddeleri fiyatlarının o kadar yükselmesini gerektirir ki çoğu insan bunları elde edemez. Böylece de amaca ulaşılmamış olur. Yalnızca en yüksek aşamada komünist işletme ile bu sonuçlara ulaşılabilir. Adı geçen yazarlar tabii ki bunu hiç düşünmüyor. Onların yaptığı bir hesaplamaya göre Alman tarımında yoğun kültürün uygulanmasıyla daha fazla ürün elde edilebilecektir. Ekmek tahılı 145,1 milyon çift sentner. Patates 444 milyon çift sentner. Yulaf, arpa, bezelye ve fasulye 78,7 milyon çift sentner. Çayır otu 146,2 milyon çift sentner. Ot ve yem araçları 110 milyon çift sentner. Yemlik pancar 226 milyon çift sentner. Ancak daha yukarılarda MEK tarafından getirilen önerilere göre elektrikli işletmenin yürürlüğe sokulmasıyla çok sayıda iş hayvanı tasarruf edileceğini göz önünde tutarsak, böylece kesim hayvanı yetiştirme önemli ölçüde artacak ya da bunun için gerekli toprak insanlar için gıda maddeleriyle ekilecektir. Çok başka ölçüde yararlanılabilecek bir başka tarımsal faaliyet alanı kümes hayvanı yetiştirilmesi ve yumurta üretimidir. Almanya'ya ithal edilen yumurtanın yıllık değeri 149,7 milyon marktır 1907 ve canlı kümes hayvanlarınınki 40 milyon markın üzerindedir. Çeşitli alanlarda yetiştirme ve kültür tesisleri henüz çok geridir. Ayrıca yoğunlaşmış büyük işletme ile bağıntılı ahırların, her türde ambarların, kilerlerin, yem ve yemleme tesislerinin, gübre yerlerinin konsantrasyonu yalnızca büyük bir zaman, güç ve malzeme tasarrufu anlamına gelmeyecek. Rasyonel kullanım açısından da küçük ve orta işletmenin hiç yararlanamadığı büyük işletmenin ise ender olarak yararlanabildiği avantajlar sağlayacaktır. Örneğin ahırların büyük çoğunluğunda hijyen önlemleri ne kadar yetersizdir? Yem tertibatı ve davarın ve kümes hayvanlarının bakımı ne kadar hatalıdır? Temizliğin, ışığın ve havanın hayvanlara da aynen insanlar kadar gerekli olduğu ve onlara olumlu etkide bulunduğu gerçeğini bir 20. yüzyıl köylüsü henüz pek bilmez. Böylece süt, tereyağı, peynir, yumurta, bal, et kazanılması ve üretilmesinin çok daha rasyonel, sağlıklı ve avantajlı koşullar altında gerçekleşeceği doğaldır. Mevcut insan ve makine gücünün beceriyle birleştirilmesi ve kullanılması ekim dışında hasatı da şimdiye dek tahmin edilemeyecek ölçülerde gerçekleştirecektir. Büyük koruma salonlarının, kurutma evlerinin vesaire kurulması hasatı her havada mümkün kılacaktır ve hızlı hasat bugün hala sıkça görülen o büyük kayıplardan kaçınmayı sağlayacaktır. Bugün V.D. Goltz'e göre Mecklenburg'da tek bir elverişsiz hasat zamanında 8-9 milyon marklık, Königsberg eyaletinde 12-15 marklık ürün mahvoluyor. 5. Gelecekte bağcılık. Meyve, üzümsü meyve ve bahçecilik kültürü gelecekte şimdiye dek mümkün görülmeyen ölçüde bir gelişmeye ulaşacak ve ürünü çoğaltacaktır. Bizde hala meyve üretimi konusunda ne kadar çok günah işlendiği, Almanya'nın meyve ve özellikle elma yetiştirme için özel elverişli bir iklime sahip olmasına rağmen, her yıl 40 milyon marktan fazla taze meyve ve 20 milyondan fazla kuru meyve ithal etmesinden anlaşılıyor. Almanya'nın birçok yerinde ve Württemberg gibi meyve üretimiyle isim yapmış bölgelerinde bile meyve ağaçlarının kötü durumuna bir bakış bunu anlaşılır kılıyor. Burada tarımsal bahçecilik faaliyeti için büyük bir alan vardır. Daha başlangıç aşamasında olan üzümsü meyveler kültürü de aynı durumdadır. Korunmalı büyük salonlarda yapay ısı ve nem uygulamasıyla sebze, meyve ve üzümsü meyve üretimi büyük ölçüde her mevsim gerçekleştirilebilecektir. Büyük kentlerimizin çiçek dükkanları en sert kışta, yazın sahip olduklarıyla yarışan bir çeşitlilik sunarlar. Yapay meyve yetiştirme alanında en olağanüstü gelişmeyi örneğin Silezya Brej'deki bahçe müdürü Haptun yapay bağı sunuyor. Geçen sürede bu örnek bir dizi takipçi buldu ve başka ülkelerde örneğin İngiltere'de çoktan öncüleri vardı. Onun tesisi ve sonuçları 27 Eylül 1890 tarihli Vossischen Zeitung'da öylesine çekici anlatıldı ki bu anlatımdan bazı alıntılar buraya girmeli. Gazete şöyle yazıyordu. 500 metrekarelik yani 5'te 1 morgenlik karemsi bir alanda duvarları tam kuzeye, güneye, doğuya, batıya yönelmiş olan 4,5-5 metre yüksekliğinde camdan bir ev kurulmuştu. İçinde güneyden kuzeye doğru her biri diğerinden 1,8 metre uzaklıkta 12 sıra çift espalye dikilmişti. Bunlar aynı zamanda yassı eğilimli çatıya dayanak görevi görüyorlardı. Yer havalandırmasına dikey borularla bağlı bir diren boru ağı içeren 25 santimetrelik kalın bir dolgu tabaka üzerinde 1,25 metre derinliğinde bir toprak yatakta, çok ağır olan yatakları kireç ve inşaat molozu, kum, çürümüş gübre, kemik unu, potasyum tuzu ile geçirimli ve verimli hale getirilmiş olan bir yataktır bu. Bay Haupt o çift espaliyelere Rejingau da en değerli üzüm suyunu veren cinsten 360 kütük. Yani beyaz ve kırmızı Riesling, Tramnier, beyaz ve mavi misket ve Burgunder aşılamıştı. Havalandırma yan duvarlardaki birçok deliğin dışında çatıda 20 metre uzunluğunda kapaklarla sağlanıyordu. Bu kapaklar vida ve manivela kolu takılmış demirden bir manivelayla kapatılıp açılıyordu ve her konumda fırtınaya karşı dayanıklıydı. Kütüklerin sulanması için yüksekteki su tesisatından aşağı sarkan 1,25 santimlik lastik hortumlara bağlanmış 26 duş hizmet veriyordu. Fakat Bay Haupt bağ salonunda bağında hızlı ve detaylı sulama için gerçekten zekice bulunmuş başka bir aracı, yapay yağmur yağdırıcıyı kullanıma soktu. Çatı yüksekliğinde 4 uzun bakırdan boru hattı vardı. Bunlar yarımşar metre aralıklarla ince delinmişti. Bu deliklerden yukarı doğru fışkıran ince çizgi halindeki su küçük yuvarlak tel eleklere çarpıyor ve onlar tarafından fıskiye gibi püskürtülüyordu. Lastik hortum aracılığıyla iyi bir püskürtme her zaman birkaç saati gerektirir. Ama yalnızca bir vananın açılmasıyla bütün salonda yumuşak, serinletici bir yağmur asma çubuklarının toprağın ve granit yolların üzerine eşit biçimde çiseliyordu. Herhangi bir yapay ısıtma olmaksızın, yalnızca camdan evin doğal özellikleriyle sağlanan ısı artışı, dışarıdaki ısının 8-10 derece üstüne çıkabiliyordu. Çubukları en zararlı ve tehlikeli düşmandan asma bitinden ortaya çıktığında korumak için dren boruları kapamak ve tüm su vanalarını açmak yeterliydi. Çubukların böylece su altında bırakılmasına bilindiği gibi bu düşman karşı koyamaz. Yapay bağı fırtına, soğuk, don, gereksiz yağmura karşı cam çatı ve duvarlar koruyordu. Dolu yağmuruna karşı bunların üzerinde tel örgü, susuzluk ve kuraklığa karşı yapay yağmur tertibatı vardı. Böyle bir bağın sahibi kendi havasını kendisi yaratır ve bağcının tüm çaba ve emeklerinin meyvesini imhayla tehdit eden kayıtsız, ya da acımasız doğanın ne yapacağı belli olmayan tüm kapris ve kötülüklerinin tehlikelerine gülebilir. Bay Haupt'un beklediği her şey tam olarak gerçekleşti. Asma çubukları ılımlı, sıcak iklimde mükemmel gelişti. Üzümler en leziz olgunluğa erişti ve daha 1885 sonbaharında yeterli şeker ve az asit oranı açısından Rheingau'da genelde elde edilen şıradan geri kalmayan bir şıra verdi. Aynı şekilde ertesi yıl ve en elverişsiz yıl olan 1887'de de üzümler mükemmel gelişti. Bu yerde çubuklar 5 metrelik tam yüksekliklerine ulaştığında ve tepelerine dek üzümle dolup taştıklarında yılda yaklaşık 20 hektolitre şarap üretilir. Bir şişe iyi cins şarabı maliyeti 40 penikten fazla tutmayacaktır. En yüksek eşit ürün vadeden bu yeni bağın tümüyle fabrikavari işletilmesini engelleyebilecek hiçbir koşul yoktur. 5/1 morganlık yüzey üzerindeki bu türde cam evler aynı havalandırma ve sulama, drenaj ve yağmur tertibatlarıyla kuşkusuz morgan büyüklükte toprak parçaları üzerinde de kurulabilir. Bunların içinde de vejetasyon açık havadakinden birkaç hafta önce başlayacaktır. Asma çubukları çiçeklenme mevsiminde dona, yağmura, soğuğa karşı, üzüm tanelerinin büyümesi sırasında susuzluğa karşı, tatlı düşkünü kuşlar ve üzüm hırsızlarına karşı, olgunlaşma sırasında neme karşı, tüm yıl boyunca asma bitine karşı korunurlar. Ve Kasım'a, Aralık'a dek çubukta asılı kalırlar. 1888'de onu ziyaret eden Bahçeciliği Teşvik Derneği'ne verdiği konferansında, Haupt'un bağına ilişkin bazı teknik konuları bu konferanstan aldım. Bu işin mucidi ve kurucusu, sonuçta bu cazip perspektifi geleceğe açtı. Şimdi artık bu bağ tüm Almanya'da özellikle de tarım için elverişli hale getirilebilen ve sulanabilen verimsiz, kumlu ve taşlı toprakta, örneğin en kötü ortak merada. Mümkün olduğuna göre cam altında bağın sunduğu büyük toprak kültürünün yararı açıkça ortaya çıkar. Bu kültürü geleceğin bağcılığı olarak tanımlamak istiyorum. Yazar daha sonra üzümden elde edilen şarabın da uzmanlarca nasıl övüldüğünü anlatıyor ve bağın aynı anda başka karlı yan ya da ara kültürlerin gerçekleştirilmesi için de yeterince yer sağladığını ekliyor. Bay Haupt, her iki asma çubuğunun arasına Nisan ve Mayıs'ta zengin çiçek açan bir gül fidanı da dikiyor. Ve doğu ile batı duvarlarına Nisan ayında olağanüstü çiçekleriyle camdan bağ sarayına masalsı çekicilikte bir görünüm kazandırması gereken şeftali dikiyordu. Yenilerde bu tarz meyve yetiştirmeye büyük önem veren ülke özellikle Belçika'dır. Ama Almanya'da da bu kültür yöntemi örneğin ananas üretiminde büyük çapta mevcuttur. Çeşitli kültürler için benzer tesislerin çok daha büyük ölçeklerde kurulmasının önünde hiçbir engel yoktur. Böylece birçok toprak ürünü için kendimize 2 ya da 3 kat hasat lüksü yaratabiliriz. Bugün bu tür girişimler ilk planda bir rantabilite sorunudur ve bunların ürünleri yalnızca toplumun ödeme gücü olan ayrıcalıklarına ulaşır. Sosyalist bir toplum yeterli iş gücü dışında bir sorun tanımaz ve eğer iş gücü varsa o zaman eser herkesin yararına gerçekleştirilir.